Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Şükran Canseri Özen. Eserin adı Mutlu Ölüm, 1957 Nobel Edebiyat Ödülü. Yazarı Albert Camus. Türü roman. Türkçe'ye çeviren Ramiz Dara. Yayın evi Can Yayınları 7. basım Ekim 2010. ISBN 978-975-510-370-9. Bu kitap 149 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 8 Nisan 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Varoluşçu edebiyatın en önemli temsilcisi Albert Camus, politik söylemlerle sesini yükseltmedi ama fısıldayarak bile depremler yarattı. Çağdaşlarını derinden etkiledi. Mutlu Ölüm, 1957'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görülen Albert Camus'un öz yaşam öyküsel yapıtlarından biri. Bu romanda kendi kuşağının sözcüsü, bir sonrakinin ise yol göstericisi olan Camus'un çocukluğunun geçtiği Cezayir'deki yoksul mahallenin, baba evinden ayrılıp yalnız yaşamaya karar verdiği günlerin, ilk Avrupa gezisinin ve aşk yaşamının iz düşümleri var. Albert Camus'un 1930'ların sonlarında tasarlayıp oluşturduğu bu eser, yazarın sağlığında yayımlanmadı. Camus'un o sıralar ilk romanı yabancı üzerinde yoğunlaşması nedeniyle belki de. Mutlu Ölüm ancak yazarının 1960'da bir trafik kazasında ölmesinden tam 10 yıl sonra 1970'te okuruna ulaştı. Bu eserde insanoğlunun kendisine yabancı bir evrendeki yalnızlığı ve yabancılaşmasının yazarı Camus'un yaşamından iz düşümler gibi sonraki yapıtlarının ipuçlarını da bulacaksınız. Albert Camus 1913 yılında Cezayir'de dünyaya geldi. Cezayir Üniversitesi'nde sürdürdüğü felsefe öğrenimini sağlık nedenleriyle yarıda bıraktı. 1938'de Paris'e gitti. İlk yapıtları Tersi ve Yüzü ve Düğün bu dönemde yayımlandı. Edebiyat dünyasına asıl girişini 1942'de yayımlanan Yabancı adlı romanı ve Sisifos Söyleni başlıklı felsefi denemesi belirledi. Birbirini tamamlayan bu iki yapıtta varoluşçu izler taşıyan saçma felsefesini geliştirdi. Baş kaldıran insan, yaz, sürgün ve krallık isimli eserleriyle hem edebiyat hem de düşünce alanlarında yetkinliğini kanıtladı. Mutlu Ölüm ve İlk Adam adlı romanları ölümünden sonra yayımlandı. 1957'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görülen ve bugün 20. yüzyıl edebiyat ve düşünce dünyasının en önemli adlarından biri kabul edilen Albert Camus, 1960 yılında bir araba kazasında yaşamını yitirdi. Ramiz Dara, 1953 yılında Manisa'da doğdu. Konya İmam Hatip Lisesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 1977-1981 yılları arasında Fransızca öğretmenliği, 1981-1985 arasında radyo metin yazarlığı yaptı. 1993-1999 yıllarında Yeni Biçem dergisini çıkardı. 1986 yılından beri Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde okutmanlık yapıyor. İç Sızıları 1985, Şiir Çünkü Şiir 1988, Edebiyatçı Aydın Değildir 1998 ve Kırık Amfora 1999 başlıklı deneme ve eleştiri kitapları da bulunan Dara, Albert Camus'un Düğün, Yaz ve Mutlu Ölüm adlı yapıtları ile yolculuk günlüklerini dilimize kazandırdı. Mutlu Ölüm'ün oluşumu. Bu ön sözde yazarın yaşam öyküsü üzerinde durulmuyor. Bu konuda bilinmesi gerekenlerin başlıcaları, Roger Quillot'un Played dizisinde yayımlanan çalışmasında yer alıyor. Mutlu Ölüm, Camus'un Belcourt'ta çocukluğunun geçtiği yoksul mahallenin deniz taşımacılığı şirketi memurluğunun 1936 yazında Orta Avrupa'ya yaptığı yolculuğun, 1936 ve 1937'de İtalya'daki gezilerinin, sanatoryumda kaldığı günlerin, Fichu'nun evinde ya da Kasım 1936'da yerleştiği Yukarı Cezayir'de Dünyanın Karşısındaki Ev 1984'deki yaşamının anılarından yararlanır. Bu yapıtta yazarın aşk yaşamıyla ilgili kimi bölümler de vardır. Simon Hie ile 2 yıllık evliliği ve fırtınalı bir açıklamayla Salzburg'da sona eren ilişkileri romana bağlam değişimiyle katılır. Kimliğini saptamanın kolay olmadığı bir başka kadın kahraman burada önemli rol oynar. Derinlikli bir incelemenin belki bir gün yanıtını bulacağı kimi soru işaretleri ortada durmaktadır. Lucien kimdi? Roland Zagruez, Doktor Bernard ve benzeri. Burada bir yazınsal oluşum taslağı yapmak yerine romanla yaşam arasında kılı kırk yaran bir uygunluk aramaya kalkmak daha az yararlı görünüyor. Defterlerde sonradan mutlu ölüme dönüşecek metinle ilgili ilk açıklama bir plan dolayısıyla yapılır. Bu plana göre ikinci kısım Orta Avrupa yolculuğundan sonra gelecektir. Mutlu ölüme ilişkin son taslaklar ise 1938 tarihini taşır. Ocak 1939'da hala Mersault adı vardır ama artık Camus'u yalnızca yabancı ilgilendirmektedir. Demek ki Mutlu Ölüm 1936 ile 1938 arasında tasarlandı ve oluşturuldu. İlk biçimiyle, tersi ve yüzündeki denemelerle, son değişiklikleriyle de düğündeki denemelerle yarışıttır. Yabancı, Caligula'nın ilk yazılışından sonra gelir. Bu romanın hazırlanış biçimine ilişkin yetkin bir düşünceye ulaşmak için öncelikle onun son değişik biçimine başvurabiliriz. Mutlu Ölüm, her biri 5 bölümden oluşan 2 kısma ayrılır. Doğal ölüm ve bilinçli ölüm. Ama birinci kısım daktiloyla yazılmış 140 sayfanın yalnızca 49 sayfasını, 3'te 1'den biraz fazlasını kapsar. Doğal ölümün düğümü, Roland Zagreus'un öldürülüşüdür. Romanın kahramanı, Mersault onu ilk bölümde öldürür. Parasına el koyar ve evine dönerken üşütür. Sonraki bölümler bir geriye dönüştür. Mersault'un olağan yaşamı ikinci bölüm, Mart'la ilişkileri ve cinsel kıskançlığı üçüncü bölüm, Zagreus'la uzun söyleşisi dördüncü bölüm, sonunda da fıçıcı Cordona ile yaptığı ve yoksulluk öyküsünün anlatıldığı bir görüşme beşinci bölüm. Özetlemek için olay akışını şöyle toparlayabiliriz. Orta halli basit bir memur olan roman kahramanı Patrice Mersault, kendisinden daha kötü bir yaşam süren bir fıçıcıyla komşudur. İlk aşkını Roland Zagreus adında sakat bir adamla yaşamış bir kızın sevgilisi olan Patrice Mersault, bu kız sayesinde Zagreus'la tanışır, bir sohbet sırasında adamın nasıl zenginleştiğini öğrenir ve öğrendiği bu sırdan yararlanarak sakat adamı öldürür. Bunun üzerine bozuk bir sağlık ama dolu bir keseyle yolculuğa çıkar. Bilinçli Ölüm'ün 5 bölümü, Mersault'un Prag'da kalışını 1. bölüm, yolculuğunun süreğini ve Cenova üzerinden Cezayir kentine geri dönüşünü 2. bölüm, dünyanın karşısındaki evde geçen yaşamını 3. bölüm, Çeno'ya gidip deniz kıyısında bir eve yerleşmesini 4. bölüm, sonunda da Satlıcan'a yakalanarak ölümünü 5. bölüm sergiler. Olay akışını şöyle toparlayabiliriz. Mersault, Prag'da mutluluğun kendisinden uzaklaştığını hisseder. Güneşe yönelerek mutluluğu yeniden bulur. Cezayir kentine dönüşünde ard arda iki mutlu yaşam deneyimine girişir. Önce dünyanın karşısındaki evde üç kız arkadaşıyla ortaklaşmacı yaşam deneyimi, sonra Lucien'in ya da üç kız arkadaşının ziyaretleriyle biraz hafifleyen, çileci bir yalnızlık içinde geçen Chenoya'daki yaşam deneyimi. Mersault mutluluğu ele geçirmiştir ve Zagreus'u anımsayarak mutluluğunu ölüme değin korur. Romanın bu hızlı akışı ana izleyi gözler önüne serer. Nasıl mutlu ölünür? Yani bizzat ölümün bile mutlu olacağı ölçüde mutlu nasıl yaşanır? İyi yaşama ve iyi ölmenin birinci kısmı, para, zaman ve duygusal egemenlik olmadığı için tersidir. İkincisi ise parasal bağımsızlık, zamanı istediğin gibi düzenleme ve kalbin dinginliği sayesinde yüzüdür. Özet olarak son değişmesiyle mutlu ölümün içerik ve anlamı budur. İki kısımlı bölümleme daha sonra yapılmıştır. 1938'e kadarki bütün plan taslakları istisnasız üç kısımlıdır. oynamalar yalnızca bölümlerin dağıtımı ile ilgilidir. Öyleyse son planda ortaya çıkan bakışımsızlığa 91 sayfaya karşı 49 sayfa şaşmamak gerek. Yeniden bölümleme başlıklı bir tasarının tanıklık ettiği gibi üçlü bölümleme daha dengeliydi. Her kısmın sayfa sayısı yaklaşık aynı olacaktı. Son plan belirgin bir karşıtlığı sergiler. Bu durum ilk taslaklarda söz konusu değildir. Bununla birlikte karşıtlık ve karşıtlıkların ard arda gelişi, Camus'un felsefesinin bir esnekliği olduğu kadar burada ilk ağızda yapıtın estetik esnekliği gibi de görünür. Bir notta şu altı öyküyü anlatmak istediğini belirtir Camus. Parlak oyunun öyküsü, lüks. Yoksul mahallenin öyküsü, annenin ölümü. Dünyanın karşısındaki evin öyküsü. Cinsel kıskançlığın öyküsü. Ölüm mahkumunun öyküsü. Güneşe doğru inişin öyküsü. Yaptığı sıralamayla art arda geliş kaygısını Camus'un kendisi ortaya koyar. Altı öykü ikişer ikişer birbirine bağlanabilir. Ama Ağustos 1937'de içinde olmak üzere o tarihe değin Camus, kutupsallık karşıtlığını bir zaman karşıtlığıyla iki katına çıkarmak ister. Kimi bölümler şimdiki, kimileri geçmiş zamanla yazılacaktır. Hatta ikinci kısmın ayrıntılı bir planını yaparak girişik, titiz bir süslemeyle zamanları birbirinin ardına getirmeye de çalışır. İçsel bir gerekliliğe dayanmayan bu biçimcilikten daha sonra vazgeçecektir. Ancak son metinde bu girişimden geriye bir iz kalır. Katıksız ve sürekli bir mutluluğun çağrıştırıldığı dünyanın karşısındaki eve ayrılan bölüm, başlangıç tasarısındaki gibi şimdiki zamanla yazılmış olarak durur. Sözü edilen altı öykü, romanda yavaş yavaş oluşup biçimlenenlerin temel gerecini oluşturur. Onlardan, onların biçimsel değişikliklerinden ve düzenlenişlerinden yola çıkışla romanın oluşumu yeniden çizilebilir. İlk planlar cinsel kıskançlık öyküsüyle birlikte ikinci kısımda yer alan dünyanın karşısındaki ev öyküsüne ağırlık tanırlar. İşte defterlerde okunan ilk plan. İkinci kısım. A. Şimdiki zaman. B. Geçmiş zaman. Bölüm A1. Dünyanın karşısındaki ev sunuş. Bölüm B1. Mersault anımsıyordu Lucien'le ilişki. Bölüm A2. Dünyanın karşısındaki ev gençliği. Bölüm B2. Lucien sadakatsizliklerini anlatır. Bölüm A3. Dünyanın karşısındaki ev çağrı. Bölüm B3. Cinsel kıskançlık Salzburg, Prag. Bölüm A4. Dünyanın karşısındaki ev güneş. Bölüm B4. Kaçış, mektup. Cezayir kenti, üşütüş, hastalanış. Bölüm A5. Yıldızların karşısındaki gece, Catherine. İlk kısım, Ağustos 1937'den sonraki bir planda görüldüğü gibi, parıltılı oyun, yoksul mahalle ikilisine ayrılır o sırada. Sisyphos söylemi, daha sonra bu parıltılı oyun denen şeyi, donjuancılık, komedya, fetih üçlemi içinde gösterecektir. Bu oyun yoksul mahalledeki yaşamın değişkenliklerinin tersidir. Bu durumda aynı 1937 Ağustos ayındaki bir tasarının gösterdiği ikili uyuşmazlık ortaya çıkar. Birinci kısım o zamana kadarki yaşamı, ikinci kısım oyun, üçüncü kısım uzlaşmalardan vazgeçiş ve doğadaki gerçeklik. O zamana kadarki yaşam, yoksulluğu, 8 saatlik iş gününü, toplumsal ilişkilerdeki şiirsizliği ve denebilirse doğallıktan kopmuş bir varlık biçimini dile getirir alttan alta. Defterlerde hakkında fazla şey söylenmeyen oyun, bir tür züppeliği, yoksul yaşamda yayılmayı, kendinden hoşnutluktaki taşkınlığı ama yine de doğallıktan kopmuşluğu belirtiyor olmalı. Bu uyuşmazlık, mutlu ölümün son yazımında önemsizleşir, söyleşiler içinde yoğunluğunu yitirir ve Merson'un yükselişiyle özetlenir. Buna karşılık yalnızlığa ve doğaya bir kaçış eylemiyle doğallığın ele geçirilişi, ilk taslaklardan başlayarak tümünde yer almakta ve romanın sonuyla amacının hazırlandığı son ana dek kalmaktadır. Ama Mutlu Ölüm ilk taslaklarda kahramanın ölümüyle sona erer görünmüyor. Ölümün ve güneşin tadı ifadesi okunuyor bir planda. Bu yalnızca bir tattır. Bir başka planda ölüme meydan okunuyor. Ama birinci kısmın sonunda şunlar yer alıyor. Son bölüm, güneşe ve ölüme doğru iniş, intihar, doğal ölüm. Dikkate değer bir nokta, ölümle güneş birbiriyle ilişkili. Güneş bu yoğun imge, mutluluğun, ruhsal söylenin yerine geçecek ve kararlı bir adım, kesin bir düşünceye doğru yol almış olacak. Bu adım Ağustos 1937'den ve şu nottan başlatılabilir. Roman, yaşamak için zengin olmak gerektiğini kavrayan, kendini bütünüyle para elde etmeye adayan adam bunu başarır, mutluluk içinde yaşar ve ölür. Defterlerde ilk kez mutlu ölümün gerçek bir özetiyle karşılaşılır ve yine burada ilk kez roman sözcüğüne rastlanır. Romanın akışı bellidir bundan böyle. Parayla saadet olmaz atasözünün ters çevrilmiş bir açıklaması. Parayla mutluluk ana izlek olur. 17 Kasım 1937 tarihli notun başında açıklıkla görüldüğü gibi. 17 Kasım, mutluluk isteği. 3. Kısım, mutluluğun gerçekleştirilişi. Ama bu sırada yalnızca sakat olarak anılan Zagreus'un kişiliği ortaya çıkar. Merso'yu parayla zaman arasındaki ilişkiler konusunda aydınlatır ve onun bir başka özlü sözün gerçekliğini görmesini sağlar. Vakit nakittir. Bunun ters biçimi de doğrudur. Zagreus'un yaşama sanatının temel maddesini oluşturacak olan söz nakit vakittir. 17 Kasım tarihli notun son paragrafı buna tanıklık eder. Şanslı doğmuş bir adam için mutlu olmak, vazgeçmek isteğiyle değil de tersine, mutluluk isteğiyle herkesin ortak yazgısını değerlendirmektir. Mutlu olmak için zaman gerekir, bol zaman. Mutluluk da uzun bir sabırdır. Ve zaman, bizden zamanı çalan para gereksinimi demektir. Zaman satın alınır. Her şey satın alınır. Zengin olmak, hak edildiğinde mutlu olmak için zamana sahip olmaktır. Bunun üzerine romanın çeşitli gereçleri yitik zaman kazanılmış zaman ikiliğine göre kümelenir. Yitik zaman, yoksulluğun, işin, şiirsiz yaşamın zamanı olacaktır. Merso'nun yaşamına ayrılan bölüm, zamanı öldürmek başlığını taşıyacak. Bu başlık, onun Mart'la ilişkisine ve Orta Avrupa yolculuğuna da uygun düşecektir. Zagreus'un öldürülüşü, yitik zamanın bu yoksulluk dolu olaylar zincirine son verecektir. Kazanılmış zaman, dünyanın karşısındaki evin ve doğaya kaçışın zamanı olacaktır. Bu yüzden bir kağıda el yazısı ile yazılmış üç kısımlı bir tasarıda ilk bölüm her seferinde olduğu gibi zamana ayrılmıştır. Birinci kısım, zamanı öldürmekten başlayarak Merso'nun Prag dönüşüne kadar uzanan Cezayir'deki serüvenlerini içeren 7 bölümü kapsar. Son yazımında 1. ile 75. sayfalar arası. Birinci kısım, zamanı öldürmekten kendisini mutluluk için doğmuş hissediyorduya kadar diye yazar Camus. Bu son tümce yaklaşık bu biçimiyle son yazımın 75. sayfasında bulunur. Sonunda mutluluk için yaratılmış olduğunu anladı. İkinci kısmın ilk bölümü, zamanı kazanmak, dünyanın karşısındaki ev söz konusudur burada ve üçüncü kısmın ilk bölümü zaman başlığını taşır o sırada. Prost düşünülünce romanın içte geçen yetik zamandan, dünyanın karşısındaki evde çiçekli kızlar arasında aylaklıkla geçen kazanılmış zamana, oradan da yalnızlıkta ve ölümde doğayla uyumun zamanı olan yeniden bulunmuş zamana yöneldiği görülür. Bu durum, el yazılı metnin son sayfasındaki kısa ve özlü bir notla özetlenir. Zaman, önce çok şey yapar, sonra her şeyi bırakır. Kesinlikle hiçbir şey yapmaz. Zamanı izler, özellikle de mevsimleri, günlük. Mutluluk bağlamında ana izlek durumuna gelen zaman, romanın çatısını ve ritmini oluşturur. İlk taslaklardaki, şimdiki zaman geçmiş zaman değişimi tüme varıcı değildi. Şimdi birinci kısmın parçalanmış zamanını, üçüncü kısmın zamansallıktan uzak oluşumuna dönüştürmek için akımın vurgusuz betimlemelerden lirik söyleşilere geçmesi, bunları birbirine eklemesi gerekiyordu. Böylece romanın son değişikliğine, iki kısımlı daralmış biçimine ulaşılır. Daralışın iki nedeni vardır. Önce, Camus'un erotik ya da duygusal öykülere karşı duyduğu sıkıntı. Bu nedenle onları sınırlamak zorunda kaldı. Sözü geçen tasarının ikinci kısmında zamanı kazanmaktan sonra Lucien'le karşılaşma ve Catherine'in gidişi bölümleri geliyordu. Yazar bu bölümlerle ilgili yeterli gereç hazırlayamadı ya da bunu istemedi. Ayrıca Zagreus öyküsü bir dizginin düğümünü oluşturmak için oldukça yeterli duruma geldi. Çıkışında cinsel kıskançlıkla ilgili olan Orta Avrupa'ya kaçış da bu olaya eklendi. Ama Camus, üç kısma ayırma düşüncesine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu yüzden son daralıştan önceki plan hala şöyledir. 1. kısım 1. Yoksul Mahalle 2. Patrice Mersault 3. Patrice ve Mart 4. Karalanmış zor okunuyor. P ve dostları 5. Patrice ve Zagreus 2. kısım 1. Zagreus'un öldürülüşü 2. Boğuntu içinde kaçış 3. Mutluluğa dönüş 3. kısım 1. Kadınlar ve Güneş 2. Tipasa'da gizli ve ateşli mutluluk 3. Mutlu ölüm. Kesin başlık bulunmuş ama son bölüme konmuştur. Zagreus öyküsü henüz tam yerinde değildir. Öldürülüşünün yeri değişmeyi beklemektedir. Bu da önce ilk kısmın sonuna, sonra başına geçerek gerçekleşir. Bu durumda yolculukla dönüşe indirgenen ikinci kısım ipince kalır. Sonuncu kısımla birleşir. Bilinçli ölüm, ortak başlığı kaynaşmayı onaylar ve ilk kısmın başlığı da buna koşut duruma gelir. Doğal ölüm, buna karşılık bir başlığı olan bölümler bundan yoksun kalırlar. Dünyanın karşısındaki ev, sonra kadınlar ve güneş, daha sonra da kadınlar ve dünya başlığını taşıyan bölüm, haber kipinin alışılmamış ışığında bundan böyle yazılı olmadan Prag dönüşünün anlatımından sonra gelir. İşte yeniden yazılmış, romanı yeniden yazmak gereksinimi duyar Camus. Temmuz 1938'de bitmiş, en azından yeniden elden geçirilmiş olan mutlu ölümün öyküsü. Niçin yayımlanmadı? Burada ancak bütünüyle yazınsal nedenler üzerinde durulacak. Bay Castex, yabancı üzerine yaptığı bir incelemede Camus'un düşsel tasarısı içinde bu daha sonra yazılan romanın mutlu ölümün ayağını kaydırdığını varsayar. Ağustos 1937'nin nazik bir tarih olduğunu, ilk romanın oluşturulduğu bu dönemde yabancının izleyinin gizlice, usul usul araya girdiğini düşünür. Şu metni alıntılar. Yaşamı alışılagelen yerde, evlilik, iş ve benzeri de arayan ve bir moda kataloğunu okurken birdenbire kendi yaşamına, moda kataloglarındaki gibi düşünülen yaşam, ne kadar yabancı olduğunu fark eden bir adam. Requillot, La Mer et les Prisons, Deniz ve Tutuk Evleri, sayfa 87. Bu parça, mutlu ölümle ilişkili olsa da belirtilen izleyin ilk yazılışını sunmaktadır. Bu yerinde bir varsayım. Mutlu ölümün roman sanatı açısından bir değerlendirmesi yapılarak güçlendirilebilir. Öyle görünüyor ki Camus üzerinde çalıştıkça ilk romanının giderilemez hatasıyla birlikte bir başka roman olanağını duyumsamıştı. İyi örülmemiş ama aynı zamanda dikkat çekecek biçimde yazılmış yapıt diye değerlendirir Roger Quillot. Bundan daha iyi dile getirilemezdi. Mutlu ölümde biçemci bir yazarın özellikleri parıldar, romancının değil. Camus yok yere onu düzene koymaya ve birbiriyle uyumsuz gereçleri birleştirmeye çalışır. Zagreus'un düşsel öldürülüşüyle Prag'a yapılan gerçek yolculuğun öyküsü arasında ve yoksul Cordon'a betimlemesiyle dünyanın karşısındaki evin anımsanışı arasında ne gibi bir ilişki vardır? Anlatım biçimlerinin uyumsuzluğu yan öykülerin uyumsuzluğunu artırır. Bu durum üzerinde çalışılmış bir karşıtlık biçimi dikkate alınarak hoş görülemez. Dokunaklılık, neşe, bayağılık, betimlemelerdeki kuruluk, cinsel coşkunluk, güneşle ilgili lirizm bir düzen izlemeksizin ard arda gelir. Yan öyküler çok fazladır ve kimi zaman gereksiz yinelemeye dönüşür. Mersault'un annesinin ölümünden Cordona'nın annesinin ölümüne geçeriz. Özellikle kadın kahramanların rolleri iyi dağıtılmamıştır. Küçük Budalalar üçlüsü içinde Catherine'in ayrı bir yeri vardır. Aslında ilk planların gösterdiği gibi onun başlangıçta Mersault'la bir ilişkisi vardı ama Lucien aynı üstünlükten yararlanabilirdi. Planlar kimi zaman biriyle, kimi zaman öbürüyle kurulmuş ilişkiyi öngörürler. Planlarda Lucille diye belli birinin adı da geçer. Bir düzeltimde görüldüğü gibi Mart onun yerini alacak ve Lucien ile Catherine'in rollerinin bir bölümünü de üstlenecektir. Mart yitik zamanla Catherine de yeniden bulunan zamanla ilişkili olacaktır. Kuşkusuz Camus'un kadınlarıyla arası iyi değildir. Onlar romanın doğuşunu geciktirirler. Çoğu zarar azı karar atasözünün yazınsal bir açıklamasını oluştururlar. Son yazılışta kadın kahramanların görevlerini yerli yerine oturtmak, izlerini korumak ya da olaya katılışlarını düzenlemek için yazarın harcadığı çaba fark edilir. Sonuç pek parlak değildir. Daha çok çabayla daha iyi sonuç alınabilir miydi? Mutlu Ölüm roman olarak türünün ilkesinden bağımsız değildir. Yenilerde roman üzerine yapılmış bir çalışmada Hécoulet, Le roman jusqu'à à la Révolution, Devrime kadar roman, A. Colin, şunları okuyoruz. Bir romanın değeri doğru gözlem ile gerçeğin düşsellikçe düzeltilmiş ya da derinleştirilmiş biçiminin birleştiği gerilime bağlıdır. Hiçbir roman bu kuralın dışında değildir. Oysa Mutlu Ölüm'de gözlemle ilgili öğeler, yani öz yaşamsal parçalar dağınık kalırlar. Yoksul mahalle, sanatoryum, dünyanın karşısındaki ev, Orta Avrupa yolculuğu, kadın kahramanlarla ilgili anılar, daha sonra baş kaldıran insanın örnek olarak göstereceği Proust'un yapıtındaki gibi, bir bütün, kapalı ve birleşmiş bir dünya olarak birleşmek üzere kimyasal anlamda işlenmiş değillerdir. Ancak yaratıcı bir imgelemce yeniden değerlendirildiklerinde bir bütün olabileceklerdir. Oysa yaratıcı imgelem, Mutlu Ölüm'de yalnızca biçem düzeyinde kendisini gösterir. Yan öykülerin ya da kişilerin uyduruluşu yoksulcadır. Ne insanlık durumundan ya da suç ve cezadan esinlenilen Zagreus'un öldürülüşü, ne de bu kahramanın bizzat kendisi roman gerçekliğine ulaşabilir. Bu olanaksız romanda tersi ve yüzünün damarından gelen, biçim açısından, alaydan ya da ruhta ölümden farklı olmayan yaşanmış sahneler ya da düğündekilerle yakınlığı olan lirik anımsamalar değerlidir yalnızca. Romanın en iyi yanı romansı olmamasıdır. Camus de bunu açıklıkla duyumsadı mı? Hiçbir yerde itiraf etmiyor ama büyük bir olasılıkla en azından sanatçı bilinçaltı onu yanlışı konusunda uyarıyor, farkında bile olmadan daha iyi bir yola götürüyordu. Gide'den doğalcı ve etkili bir karşılaştırma sözünü ödünç alırsak, Mutlu Ölüm'ün krizalitinde yabancının larvası biçimleniyordu. Mutlu Ölüm aldatıcı oluşumunu izliyor, yazarı onu bütün bölümleriyle yeniden yazmaya, canlandırmaya çalışıyordu. Ama asalak olarak esinlenilmiş olan yabancı, sonunda hatalı bir roman yerine gerçek bir anlatı verecek olan bu çalışmadan en kazançlı çıkan yapıt oluyordu. Öyleyse bu inceleme Mutlu Ölüm'le yabancı arasında kısa bir koşutlukla sona erecek. Bütünlüklü bir incelemede Caligula ile koşutlukta zorunlu olacaktır. Roger Quillot, Mersault'un Mutlu Ölüm'ün baş kişisi Mersault, yabancının ki Mersault'tur. Kaynaklarda genellikle birincisinin deniz güneş, ikincisinin ölüm güneş sözcüklerinin bileşimi olduğu belirtilir. Çevirenin notu. Küçük erkek kardeşi olduğunu gösterdi. Kimi yan olgularla, kimi ikincil kişilerin iki metinde de ortak olduğuna dikkati çekti. Ama o, özellikle ayrılıklar karşısında duyarlıdır ve şunları yazmaktan da kendini alamaz. İki olay örgüsünün birbiriyle hiçbir ilgisi yoktur. Ya da Mutlu Ölüm hiçbir biçimde yabancının matrisi değildir. Apayrı bir romandır o. Yine de olay örgüsündeki kuruluş ve amaçtaki apaçık ayrılıklara karşın Mutlu Ölüm'de yabancının bir ön simgesi ve hatta terim biyolojik anlamına çekilirse onun matrisi görülebilir. Bunu kanıtlamak için iki yapıtın yapısını karşılaştırmak yeterlidir. Mutlu Ölüm son düzenlenişiyle iki kısma indirilmiştir. Camus için üçlü bölümlemeden ikili bölümlemeye geçiş, karşıtların kestirmeden sergileneceği daha kişisel bir diyalektiğin yararına, çelişkilerin bireşiminin düzenleneceği klasik bir kurgulamadan vazgeçme anlamına gelir. Bu bakış açısıyla yabancı, mutlu ölümün yalnızca bir kopyasıdır. İkisinde de iki kısım ve yaklaşık aynı sayıda bölüm, birinde 6+5, öbüründe 5+5 vardır. İki kitapta da birinci kısımların şeması görülür biçimde aynıdır. Şiirsiz yaşamdan sahneler, sonra köpekli adamla söyleşi, Salamano ya da Cordona, ardından bir cinayet, Zagreus'un ya da Arap'ın öldürülmesi. Bu cinayet kahramanı gerçeklik içindeki yapaylığa iter. Görünüşte ikinci kısımların artık ortak hiçbir yönü yoktur. Prag yolculuğu, dünyanın karşısındaki ev, simgesel bir anlatıda sindirilemez öğeler olarak kuşkusuz yabancıda yok oldular. Ama Mersault, Çenoa'daki uzletinde, Mersault'ta Cezayir'deki tutuk evinde ele alınsın. Kendilerini eğlendiren ziyaretlerin, heyecanlandıran mevsimlerin, son saatlerine götüren tartılmaz zamanın ritmi içinde aralarında bir uygunluk bulgulanacaktır. Biri sonucundan yararlandığı eksiksiz bir cinayet işlediği, öbürü yeteneksiz bir katil olarak yargıçların kurbanı durumuna geldiği için yazgıları birbirine pek benzemez görünürse de unutmamak gerekir ki her ikisinin sorunu da mutlu ölümdür. Bir el yazması, yabancı ya da mutlu bir adam alt başlığını taşır ve her ikisi de bu sorunu dünyayla uyuşup insanlardan kurtularak başarıyla çözümlerler. Burada yapılan dikkatli bir incelemeden çok yalnızca bir karşılaştırma taslağı. İki yapıtın biçemlerinden çok konuları üzerinde durulabilseydi bu taslak derinliğe ulaşabilirdi. Bundan da yalnızca yabancının üstünlüğü daha açıklıkla ortaya çıkardı. Ama en sonunda Camus'un yayımlamadığı Mutlu Ölüm'ün bir yapıttan çok bir belge olduğunu ve yazarın deha dosyasına eklenmek üzere bu belgede olumlu parçaların bulunmasının onun parlaklığı için yettiğini söylemek gerekir mi? Bunları bulma zevki okura bırakılıyor. Jean Sarocci. Birinci ayrımın sonu, sayfa 21.